Merhaba değerli, zekasıyla dünyayı fethedeceğini sanıp kalpleri de maalesef ıskalayanlar ve güvenin bir Excel tablosu olmadığını çoktan fark edenler. Trenden Bildiriyorum podcast'inin 121. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta 120 haftalık aslında alışkanlığımızın içinde böyle bazen arada ufak tefek yaptığımız gibi yine küçük bir değişiklik yaparak evden, Ankara'daki evimden sizlere sesleniyorum. Bu sıralar birazcık İstanbul trafiğini azalttım. Bazen böyle evden sizlere seslenmeye, bazen yine trenden seslenmeye de devam edeceğim. Ama bugün evimde Ankara'dan sizlere yeni bir bakış açısı, farklı bir bakış açısıyla yine yepyeni bir yazı getirdim. Bugünkü yazarımız yeni bir yazar. Yani 120 bölümde herhangi bir şekilde bir yazısına denk gelmemiş olduğumuz May Peng ile birlikte olacağız. Ve May Peng, Why Smart People Often Struggle to Build Trust dediği bir yazıyla karşımızda. Yazımızın Türkçe başlığı, neden zeki insanlar güven inşa etmekte genellikle, çoğunlukla hatta zorlanır. Ben her şeyi mantıklı açıklıyorum, verileri önlerine koyuyorum ama insanlar yine de bana inanmıyor ve peşimden gelmiyor ya da burunlarının dikine gidiyorlar, kendi yollarının peşine koşturuyorlar. Bir böyle dirlik birlik bir yol çizemedik bir türlü diyorsanız ya da buna benzer şeyler diyorsanız bu bölüm aslında tam size göre. Şimdi hazırsanız yüksek IQ'nun o gizli kör noktasını aydınlatmaya doğru yolculuğa çıkalım. Yazımız ilk olarak ilgi göstermenin performansı ve biyolojik radarımız diyebileceğimiz bir bölümle bizi karşılıyor. Yazar şöyle bir şeyler söylemiş. Zeki insanların diğerleriyle ilişki kurarken birincil yol olarak güvendikleri karmaşık problem çözme, dil ve mantık gibi beceriler beynimizin neokorteks adı verilen bölümünde aktif olur diyor. Ancak güven ve duygusal güvenliği harekete geçiren kısım maalesef burası değil demiş. Güven, beynimizin ve sinir sistemimizin çok daha ilkel kısımlarında aktive olur diyor. Zeki insanların sıklıkla yaptığı bir hata vardır ve bu ilgiyi performans olarak sergilemeye çalışırlar. İşte burada örnek olarak işte cuma günleri içki ısmarlamak, hobileri sormak vesaire gibi diyor yazar. Ancak insan beyni birinin gerçekten umursayıp umursamadığını tespit etmek üzere muazzam bir şekilde donatılmıştır diye not düşmüş. Devamında sistemlerimiz kelimelerin altındaki gerçekliği tespit eden vücut radarı, hatta tüm vücut radarı diyebileceğimiz full body radar diye bir radar oluşturuyormuş ve onu kandırmak neredeyse imkansız diyor yazar. May Peng burada biraz daha bu ikili ilişkiler, sohbet, muhabbet dediğimiz şeyleri muazzam bir nörolojik yaklaşımla bize sergiliyor ve aslında buradaki bir gerçeği de yüzümüze çarpıyor. Bizler özellikle profesyonel hayatta insan ilişkilerini bir görev listesi, to-do list gibi yönetmeye de aslında çalışıyoruz. Maalesef bunu çok kabul etmesek de biraz bunu böyle ele alıyoruz. Yani mesela işte Ahmet'e nasılsın dedim. Check atabiliriz buna. Evet, tik attık. Ayşe'nin çocuğunu sordum. Buna da tik attık. Ama karşı tarafın o ilkel beyin radarı, amigdala dediğimiz bölüm anında şu sinyali veriyor aslında yazıya göre. Bu adam, bu kişi aslında beni merak etmiyor. Sadece liderlik kitabındaki bir taktiği uyguluyor. Ya da kendi bir ajandası var ve bu ajanda ile ilgili olarak aslında bunu sorarken derdi başka aslında diyor diye yazıda bir bölüm var. Bunu hepimizin aslında hayatından parçalarla anlatabiliriz. Yani herkes buna çok net örnek verebilir muhtemelen. Yani ne bileyim işte bizim örnek veriyorum marka mutfağında gençlerle birlikte bir şeyler yaparken bazen aslında o sürecin stresinden ekibe sadece işte hedefleri ve verileri ya da yapılacakları vesaire. Yani bunları anlattığımız zamanlar oluyor ister istemez. Ya baktığımızda bunları anlatıyorsunuz rasyonel olarak, mantık olarak, işin kitabına göre baktığınızda bunlar çok net doğru. Yani bunu dillendirirken haklıyız belki. Ve aslında sistem bir şekilde çok doğru, düzgün bu kadar konuştuktan sonra, bu kadar şey belirtildikten sonra, yollar çizildikten sonra çok net sistem harika bir şekilde çalışması gerekiyor. Ama işte bazen o sıkıntıyı yaşıyoruz. O güven hissi eksik olabiliyor. Yani bu benden olmak zorunda değil. Bizim bu yapı içerisinde bir sürü genç arkadaşlar var. Yeni gelmiş olan arkadaşlar var. Yeni bir liderlik macerasına atılmış arkadaşlar var. Sonuçta farklı farklı bir sürü şeyden bahsediyoruz. Ve burada bu güven unsuru maalesef bazen eksik kalabiliyor. Çok yani istemiyoruz böyle bir şey tabii ki ama bu normal yani oluyor. İşte ne zaman ki o görev bilincini bırakıp Gerçekten karşımızdaki insanın o anki halini merak ediyoruz veya o anki halini ile ilgili bir kaygı duyuyoruz. İşte o zaman duvarlar yıkılmaya başlıyor. Sonuçta insanlar sizin ne kadar zeki ya da yetenekli vesaire bir şey olduğunuzla çok ilgilenmiyorlar. Siz onların duygularına bir şekilde ne kadar dokunuyorsunuz? Yani onların duygusal güvenliğini ne kadar sağladığınızla aslında ilgileniyorlar. Sonuçta unutmamak gerekiyor. Aslında insanın ruhunu, yani beyninin şusunu, busunu, fizyolojisini birçok şeyi kandırabilirsiniz ama ruhunu kandıramıyorsunuz. Bir gün bir noktada bu açığa çıkıyor ve bunu hissediyor insan. En azından bir şekilde içinde bir yerlerde bir şeyler yolunda gitmiyor ya da rahatsız edici gibi hissedebiliyor. Yazının bir diğer bölümünde ne oldu yerine nasıl yardımcı olabilirim demek diye bir söylem var. Yazar güven hızını tamamen değiştiren basit bir değişiklik yaptım diyor. Ve devamında ne oldu diye sormaktan nasıl yardımcı olabilirim diye sormaya geçtim diyor yazar. Sonuçta biri bilgi talep ederken diğeri destek uzatır diye eklemiş. Yazar bundan sonra şunu söylüyor. Bunu yaptım çünkü insanların işlerini kaybetmekten veya hata yapmanın getirdiği utançtan korktuklarında tamamen dürüst olmakta zorlandıklarını fark ettim diyor. Biyolojik olarak bunun nedeni korku, öfke ve savunmacılık gibi yoğun duyguların neokorteksi tamamen kapatarak daha fazla bilgi almayı veya vermeyi imkansız hale getirmesidir demiş. Ekstra empati olmadan verilen ekstra bilgi güveni arttırmaz da demiş. Aslında buradan şu cümleyi alıp bulunduğumuz bütün böyle işte ofislerdir, ortamlardır vesaire oralara koyabiliriz belki de. Yani oralara böyle asmak belki de lazım. Ekstra empati olmadan verilen ekstra bilgi güveni arttırmaz. Ya biraz karmaşık gibi de olsa derinliği olan bir şey bence hatta önemli de bir konu. Yani diyelim ki bir çalışanınız veya çocuğunuz, eşiniz bir şekilde biri hata yaptı. Yüksek IQ hemen devreye giriyor. Neden böyle yaptın? Veriler ortada, süreç belli vesaire vesaire. İşte o an karşı tarafın beyni kilitlenmiş bir duruma geliyor. Korku içinde siz ona dünyanın en mantıklı sunumunu da yapsanız, o duvarı aşmanız çok güç. Çünkü zeki insanlar karşı tarafın ikna olmamasını bir bilgi eksikliği sanabiliyorlar. Böyle olabiliyor ya da onun içerisine kaybolabiliyorlar bu düşüncenin içerisinde. Haliyle de bunun devamında biraz daha anlatırsam anlar diyebiliyorlar ve oysa eksik olan bilgi değil güven orada ya da ilişki, ikili ilişki. O noktada nasıl yardımcı olabilirim cümlesi işte o kilitli kapının anahtarı, belki de tek anahtarı hatta. Önce duyguyu yatıştıracaksınız. Mantık, o neokorteks ancak ondan sonra devreye girebiliyor. Bundan dolayı da aslında o davranış sistematiğini bir gözden geçirmek gerekiyor. Tabii ki hatayı sıklıkla tekrar ederler ve belli bir noktada aslında bunun aşılamadığı bir duruma giderseniz orada tabii başka durumlar söz konusu olabilir. Belki öncesinde sistemi ya da süreçleri veya kişinin gerçekten bu pozisyona uygun olup olmadığını ve benzeri şeyleri düşünebilirsiniz. Ama bir noktadan sonra bunları düşünmek lazım. Önce her şeyi aslında doğru yapıp yapmadığımızı ya da bizim doğru iletişim kurup kurmadığımızı da bir gözden geçirmek gerekiyor. Yazıda bir başka bölümde zekayı empatiye dönüştüren egzersiz hikayeyi eşitlemek diye bir bölüm var. Yazar Wittstor üzerinden bir alıntı yapıyor ve şöyle yazdığını belirtiyor. Tüm varoluşumuzun anlamsız olduğu bilginin tek çaresi hikayedir demiş. Wittstor'un bu sözü yazar tarafından böyle alıntılanmış ve ardından da yazar şunu söylüyor. Yüksek IQ'lu insanlarla güven inşa etmekte zorlandıkları kişiler arasında tutarlı bir patern vardır. Yani o bir desen bir şeyler vardır ve zihinlerinde farklı hikayeleri yaşıyorlar diyor. Yüksek IQ'lu kişi şöyle düşünür demiş. Eğer tüm gerçekleri bilselerdi bana güvenirlerdi. Daha düşük güvenli kişi ise IQ'lu değil bu arada dikkat edin. Daha düşük ya da düşük güvenlik kişi ise şöyle düşünür diyor. Eğer benim iyiliğimi istediklerini bilseydim, buna inansaydım onlara güvenirdim. Şimdi empati egzersizi her iki insanı da aynı hikayenin içine yerleştiren bir köprü kurar diye eklemiş yazar. İşte yüksek IQ'lu zeki ya da artık ne derseniz yani bu kategori içerisinde giren ya da öyle olduğunu düşünen insanlar en büyük yanılgısı gerçekleri bilirlerse bana inanırlar yaklaşımı. Hayır inanmıyorlar. Ya eğer sizin onların iyiliğini istemediğinizi düşünüyorlarsa gerçekler umurlarında bile değil açıkçası. Mapping burada yüksek analitik zekayı çöpe atmamızı söylemiyor tabii ki. O cepte tamam ama onu doğru kullanmamızı istiyor. Analitik zekanızı karşı tarafın açığını bulmak için değil, onun duygusal haritasını çıkarmak için kullanın diyor. Yani işte şu an ne hissediyor olabilir ya da bu değişime direnmesinin altındaki asıl korku ne gibi bu tarz soruları sormak Excel'de formül yazmaktan daha zordur ama getirisi çok daha büyüktür aslında. Bunlar ve bunun gibi daha bir sürü şey bu yazı içerisinde güzelce sistematik olarak aktarılmış. Yani detaylıca incelemeniz yazıya o yüzden bence kıymetli. Yazı şunun üzerine kurulu ve bunu çok net bir şekilde vurguluyor. Zeka bir araç. Evet, güven ise zemin. Doğru zemini bulamazsanız bu aracın hiçbir işlevi yok aslında. Yani bu şey gibi işte kimyada okuduğumuz zamanlarda, yani kimyada okuduğum dönemlerde bir şekilde şöyle bir durum vardı. Yani bir şeylerle bir formülü gördüğümüzde bir şey olduğu zaman işte her şeyin bir formülü vardır. Ya da bütün yaşamın, dünyanın, bütün canlılığın hatta cansız varlıkların da temelde bir formülden ibaret olduğu, kimyasal bir denklemden ibaret olduğu bir durum var. Yani bilim bir noktada bize bunları söylüyor ama başka daha birçok şey söylüyor tabii ki ama yani kimya tarafında biraz böyle bakıyorduk belki de. İki maddeyi doğru oranda karıştırırsan doğru reaksiyon alırsın. Çok nettir yani bu durum. Bunu ölçersin ve karşına çıkacak olan şey bellidir. Ancak sosyal bilimler tarafına girdiğimde sayısal işte bu doğal bilimleri falan dediğimiz taraftan çıkıp işte pazarlama, iletişim vesaire o dünyaya girdiğimde gördüm ki yani hepimiz de aslında bunun biraz artık farkındayız. İnsan kimyası, dünyanın çalışma matematiği, denklemi vesairesi böyle değil. Ya sonuçta bazen en doğru, en rasyonel, en karlı projeyi masaya koyuyorsunuz ama karşınızdaki müşteri, insanlar vesaire hani bir ekip arkadaşınız size hayır diyebiliyor. Ya bu böyle bazen çıldırtacak gibi oluyor. Ya arkadaşım nasıl görmüyorsun ya falan diyorsunuz. Ya da yani nasıl bunu bir şekilde anlayamıyorsunuz? Ben anlatayım bak daha detaylı anlatayım. Şöyle olsun böyle olsun. Çabalıyorsunuz ama nafile yani. Ve şey diyorsunuz yani nasıl görmezler bu verileri ya da bu çıktıları, bu durumları falan. Hani böyle kafayı yiyorsunuz. İşte Mapping'in de açıkçası harika bir şekilde özetlediği diyebiliriz. Hatta işte Roosevelt'ten de alıntı yaptığı bir söz var bu yazı içerisinde. Yani orada birçok şeyi anlatılmış oluyor bir cümleyle bile. Roosevelt'in insanlar sizin ne kadar umursadığınızı bilene kadar, ne kadar bildiğinizi umursamazlar diye böyle güzel, ironik de güzel de bir sözü varmış Roosevelt'in. Ona atıfta bulunmuş yazıda. Evet, yüksek IQ, zekilik, zeka, vizyon vesaire bunların hepsi harika araçlar. Bize karmaşık sorunları çözme, analiz yapma yeteneği verebilir, yeni şeyler oluşturma, yeni bir yolculuk oluşturabilir. Hatta kimsenin görmediği yetmediği fırsatları bir şekilde analiz etmek bir sürü şey söyleyebilir. Ama o zekamız eğer kibrin veya kibir olarak illa bakmayalım konuya sadece rasyonalitenin kalkanı arkasına saklanırsa, sadece rasyonelite odağında kalırsa insanları bizden uzaklaştıran bir buzdan duvara da dönüşebilir. Sonuçta bugün ister bir şirketin CEO'su olun, ister bir ailenin reisi, ister tek kişilik bir girişimci yani solo entrepreneur bilmem ne o şeylerden biri olun fark etmez. Eğer karşınızdaki insan sizin iyi niyetinize yani onun iyiliğini de gözettiğinize inanmıyorsa dünyanın en zeki argümanı bile o kalpten içeri giremez. Bu çok net ve bunu da açıkçası gözümüzden kaçırmamamız gerekiyor. Zekanızı insanlara alt etmek veya onlara ne kadar haklı olduğunuzu kanıtlamak için değil, onları anlamak, onların korkularını yatıştırmak için kullanın. Ve birine ne oldu diyerek aslında yargılayıcı bir yaklaşımla bulunmak yerine sana nasıl yardımcı olabilirim diyerek elimizi uzatmak daha kıymetli ve önemli diye bu yazıdan bu dersi çıkarabiliriz ki bunun ardından aslında göreceğiz ki güven zekanın çözemediği kapıları da güzelce açabilecek bir yaklaşım. Neyse bu Ankara'daki evimdeki huzurlu bir günün ardından kaydettiğim güzel bir yazı oldu, güzel bir bölüm oldu. Ve Ankara'da tabii trende daha keyifliyim belki bazen ya da daha mutluyum diyebilirim evimden ama evimde de yine keyif alıyorum hayattan öyle diyebilirim. Gerçekten tren yolculuğu benim için ayrı bir keyif haline geldi. Umuyorum daha uzun zaman böyle devam eder yani o tren yolculuklarım devam eder çünkü çok keyif alıyorum. Ama arada evimde de böyle dinlenmek güzel geliyor. Umuyorum bu bölüm, bu sohbet, bu güzel yaklaşım sizin de zihninizde ve kalbinizde bir güzel bir yer bulmuştur. Ya da aslında bildiğiniz bazen aslında gündeminizde olan şeyleri tekrar şöyle bir gözden geçirmenize bile sebep olmuştur. Umuyorum. Bir sonraki bölümde yeni bir yolculukta umuyorum trende değilse bile güzel evimde Ankara'mda yine sizlerle birlikte olacağım ve kendinize dikkat edin bu zamana kadar, bir sonraki bölüme kadar ve o zamana kadar yüksek zekanıza iyi bakın ve insanları önemseyin, sevin. Görüşmek üzere.